Ayrım 2. Soruşturma. Peter Weiss. Sayfa 41. İkinci kanto, kamp. 1. K tanık 4. Raylardan geçtik. Kampın girişinde beklemeye başladık. Beklerken tutuklulardan birinin bir kadına bir şeyler söylediğini duydum. Kızılaç arabası fırınlara gaz taşımak için kullanılır dedi. Aileniz öldürülecek dedi. Kadın haykırmaya başladı. Onun çığlığını duyan bir nöbetçi geldi yanımıza. Hanımefendi dedi, tutukluların sözüne inanılır mı hiç? Bunlar caniden, akıl hastasından başka bir şey değil. Şu sivri kulaklarına bakın, kazınmış şu kafasına bakın. Ne diye inanıyorsunuz bunlara dedi. Yargıç, bu subayı hatırlıyor musunuz? Adını söyleyebilir misiniz? K tanık 4. Sonra yine gördüm onu. Siyasi şubede yanında çalışırdım. Adı Broad'dur. Yargıç, sanık Broad'u gösterebilir misiniz? K tanık 4. İşte Herr Broad. Sanık 16 başıyla tanığı dostça selamlar. Yargıç, tutukluya ne oldu? K tanık 4. Duyduğuma göre asılsız dedikodu yapmaktan kırbaç cezasına çarptırılmış. 150 kırbaç yemiş, bu yüzden öldü. Yargıç, sanık Broad, bu konuda söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sanık 16. Böyle bir şey hatırlamıyorum, kimse tutukluları o kadar dövmedi. Tanık 3. Eşyalarımızı arkada bırakmıştık, ailelerimizden de ayrılmıştık ama kapıdan, tel örgülerin arasından güven içinde geçtik. Karılarımızla çocuklarımıza yemek verecekler sanıyorduk. Yakında kavuşuruz onlara diyorduk. Ama iskelete benzeyen paçavralar içindeki yüzlerce kişiyi görür görmez bütün güvenimiz sarsıldı. Tanık 6. İçlerinden biri bağırarak yanımıza yaklaştı. Esirler diye bağırdı. Barakaların arkasından yükselen şu dumanı görüyor musunuz? Karılarınızla çocuklarınız onlar işte. Bu kampa bir kere girdiniz ya, sizin için de bir tek çıkış yolu var artık. Duman olup bacalardan süzülürsünüz ancak. Tanık 3. Duşlara götürdüler bizi. Ellerinde kağıtlarla nöbetçiler geldi. Soyunduk. Üstümüzde ne kalmışsa onları da aldılar. Yüzüklerimizi, kimlik cüzdanlarımızı, fotoğraflarımızı kayıt defterlerine geçirdiler. Sonra da dövme ile sol kollarımıza birer numara yazdılar. Yargıç, nasıl yaptılar dövmeleri? Tanık 3. Kollarımıza iğne batırarak numaraları yazdılar. Üstüne de mürekkep sürdüler. Saçlarımız kazındı. Soğuk duşların altına soktular bizi. Daha sonra da elbise verdiler. Yargıç, nasıl elbiselerdi bunlar? Tanık 3. Delik deşik olmuş donlar verdiler. Birer fanila, birer yırtık ceket. Yamalar içinde birer pantolon, birer kasket, birer çifte tahta kundura. Sonra da kalacağımız bloğa götürdüler bizi. Yargıç, nasıl bir yerde sizin blok? Tanık 3. Penceresiz bir tahta baraka. Önde ve arkada birer kapı, çatının altında bir aydınlık deliği. Sağda ve solda üçer katlı ranzalar. En alttaki yatak yerdeydi. Katlar birbirinden tuğlalarla ayrılmışlardı. Barakanın uzunluğu aşağı yukarı 35 metre kadardı. Yargıç, kaç tutukluk kalıyordu sizin barakada? Tanık 3. 500 kişi için yapılmıştı ama biz 1000 kişi kalıyorduk. Yargıç, kaç baraka vardı? Tanık 3. 200'den fazla. Yargıç, tahta yatakların genişliği ne kadardı? Tanık 3. 1 metre 80 santim kadar. Bir yatakta 6 kişi yatıyorduk. Sırt üstü yatmak imkansızdı. Ya sağa dönüp yatıyorduk ya da sola. Yargıç, döşekler nasıldı? Battaniye veriyorlar mıydı? Tanık 3. Döşeklerin çoğu saman doldurulmuştu, çürümüştü samanlar. Üstteki döşeklerin samanı alttaki yataklara dökülüyordu. Her yatak için bir battaniye verilmişti. Kenarlarda yatanlar çekiştirip duruyordu battaniyeleri. Kuvvetliler ortada yatıyordu. Yargıç, baraka ısıtılıyor muydu? Tanık 3. İki soba vardı, boruları ortadaki bacadan çıkıyordu. Sobaların pek yakıldığı yoktu. Yargıç, sağlık şartları nasıldı? Tanık 3. Yıkanmak için tahta bir fıçı vardı barakada. Tepedeki demir bir borunun deliğinden fıçıya su akıtılıyordu. Helada ise betondan yapılmış uzun bir çukur vardı. Çukurun üstüne ortası delik tahtalar koymuşlardı. 200 kişi birden oturabiliyordu tahtalara. Hela nöbetçisi kimsenin uzun süre oturmasına fırsat vermiyordu. Sopalarla dövüp kaçırıyorlardı tutukluları. Çok kişi işini bitirmeden kalkmak zorunda kalıyordu. Bağırsakları sarkarak bitkin bir halde kalkıp gidiyorlardı. Yeniden oturmak için sıraya girmeleri gerekti. Kağıt yoktu. çoğu elbisesinden kopardığı kumaş parçalarını kullanıyordu. Bazen de geceleri birbirlerinin üniformalarından parça çalıyorlardı, yedek bulunsun diye. Helaya ancak sabahları gidebilirdi insan. Gündüz gitmek yasaktı. Gündüzleri helada yakalanan olursa mahzene atılıyordu. Heladaki pislikler barakalardan gelen pis suyla akıp gidiyordu. Su basıncı az olduğu için de sık sık tıkanıyordu helalar. O zaman da çukurları temizlemek için bok komandoları geliyordu. Helaların kokusu duman kokusuna karışıyordu. K tanık 4. Birer çanak vermişlerdi bize. Çanaklar üç işe birden yarıyordu. Yıkanmak için, yemek yemek için, geceleri ihtiyacımızı gidermek için. Kadınlar kampında sadece helaların yanında vardı su. Pisliklerin arasından akan o suyun başına koşardı kadınlar. Hem içer hem de yıkanmak için. Çanaklarını doldurmaya çalışırlardı. Yıkanmayı bırakanlar yaşamaktan vazgeçmişler demekti. K tanık 5. Yük vagonundan rampadaki kalabalığın arasına atlar atlamaz bir şey anladım. Burada herkes kendi başının çaresine bakacaktı. Baştakilere boyun eğmek, onların üstünde iyi bir etki bırakmak, bir de hiçbir şeye karışmamak gerekiyordu. İlk girdiğimiz odada cinsel organlarımızı aradılar. Değerli bir şey sakladık mı diye. Odadan çıkarken günlük hayatımızın son kalıntılarını da arkada bırakmıştık. Aile, ev, meslek, mal gibi kavramlar kollarımıza işlenen numarayla birlikte kaybolup gitti. Yeni kavramlar içindeydik artık. Yeni bir dünyada yerlerimizi bulmaya çalışıyorduk. Yaşamak isteyenler için normal dünya bu oldu çıktı. En önemli kural, sıhhatli kalabilmek, güçlü olabilmekti. Yemek yiyemeyecek kadar bitkin olanların yanlarından ayrılmadım. Yemeklerini ilk kapan ben olayım diye. Ölmek üzere olanları kolladım. Yatacak yerleri benimkinden iyi ise. Bu yeni toplumda ilerleyişimiz artık evimiz olan barakada başladı. Soğuk toprak üzerindeki döşeğimizden çalışa çalışa üst katlara yükseldik. Yukarısı daha sıcaktı çünkü. İki kişi aynı tastan yemek yiyorsak birbirimizin lokmalarını sayardık. Bir tek amacımız vardı. En küçük bir fırsatı bile kaçırmamak. Her şeyimizi çalmaları son derece normaldi. Bizim de çalmamız son derece normaldi. Her yanda pislik, yaralar, hastalıklar son derece normaldi. Her yanda ölülerin bulunması normaldi. İnsanın ansızın ölüp gidivermesi normaldi. Duygularımızın kaybolması, cesetler karşısında duyduğumuz kayıtsızlık kadar normaldi. Aramızdan bazılarının dayak yerken bizi tutmaları normaldi. Blok nöbetçisinin uşağı olan aşağılarda kalmıyordu artık. Gittikçe yükseliyordu. Hatta blok şeflerinin bile aralarına karışıyordu. Yalnız kurnazlar sağ kalıyordu, açgözlülüğü bırakmayanlar, her gün bir şeyler elde edenler yaşayabiliyordu. Hastalar, sıkılganlar, nazik olanlar, şaşkınlar, beceriksizler, kederliler, kendilerine acıyanlar ayak altında kalıp eziliyordu. Tanık 6. İlk sabah yoklama için sıralanmıştık. Yağmur yağıyordu. Birkaç saat öyle dikildik. Tel örgülerin arkasından rampanın öteki yanında kadınların dövülerek kamyonlara bindirildiklerini gördük. Çıplaktı hepsi. Bize doğru bağırıyorlardı erkeklere. Bizden yardım bekliyorlardı. Ama orada öylece durduk titreyerek. Yardım edemedik. K tanık 4. Ölülerle dolu bir barakaya girdim. Ölüler arasında kımıldayan bir şey gördüm ansızın. Genç bir kızdı. Dışarıya çıkardım onu. Kimsin sen? Ne kadar zamandır buradasın diye sordum. Bilmiyorum dedi. Niye ölüler arasında yatıyorsun diye sordum. Diriler arasında kalamam artık diye cevap verdi. Akşama doğru da öldü. K tanık 5. Mezar kazdırıyorlardı bize. Birçok kadın ellerinde balçık dolu kürekleriyle bayıldı. Belimize kadar su içindeydik. Nöbetçiler başımızda bekliyordu. Çok gençti hepsi. Kadınlardan biri komutanlarına gitti nöbetçilerin. Yüzbaşım diye bağırdı. Dayanamıyorum artık, gebeyim. Nöbetçiler güldü. İçlerinden biri küreğiyle bastırıp suyun altında tuttu kadını. Kadın boğuluncaya kadar. Tanık 7. Bir nöbetçinin tel örgüler arkasından 9 yaşında bir çocukla konuştuğunu duydum. Yaşına göre çok şey biliyorsun dedi adam. Çocuk, evet çok şey biliyorum. Artık başka bir şey öğrenemeyeceğim. Onu da biliyorum dedi. Bir süre sonra 90 kadar çocukla beraber bir kamyona bindirildi. Ötekiler tepinirken binin arabaya diye seslendi çocuk. Ne diye bağırıyorsunuz öyle? Babalarınızı, dedelerinizi görmediniz mi? Nasıl gittiler? Binin arabaya. Yine göreceksiniz onları. Kamyon uzaklaşırken çocuğun sesini duydum yine. Bu kere de nöbetçiye bağırıyordu. Bütün bunlar yanınıza kalmayacak diye. İkinci kanto kamp. 2. Tanık 8. Sabahları her tutukluya içine kahveye benzer bir şey karıştırılmış birer tas su veriliyordu. 5'er gram da şeker. Çoğumuzun elinde birer parça kuru ekmek oluyordu geceden kalma. Öğleleri de birer tas kamp çorbası dağıtıyorlardı. Kamp çorbası patates kabuklarından, şalgamdan, bir de lahanadan yapılıyordu. Neredeyse gözle görünmeyecek kadar küçücük et ve yağ parçaları da oluyordu içinde, nişastalı şeylerde. Kamp çorbasının tadını bunlar veriyordu. Kağıt parçalarıyla paçavralar da çıkıyordu çorbadan. Karavana dağıtılırken hep birbirimize giriyorduk. Kuyruğun önüne değil de arkasına geçmek için. Çorbanın üstünde sudan başka bir şey olmuyordu çünkü. Ancak dibine doğru besleyici bir şeylere rastlanıyordu. Akşamları yoklamadan sonra her tutukluya 300 gram kadar ekmekle başka şeyler veriliyordu. 20 gram kadar sosis, 30 gram margarin ya da bir çorba kaşığı şalgam marmeladı. Bazen cuma günleri 5-6 patates verdikleri de oluyordu. Ama çoğu zaman bu yiyeceklerin ancak yarısını veriyorlardı bize. Çünkü subaylar, nöbetçilerden komutanlara kadar hepsi kamp deposundaki yiyecekleri rahatça alıp götürüyorlardı. Savcı: Sayın tanık, günde aşağı yukarı kaç kalori alıyordunuz? Tanık 8. 1000-1300 kalori kadar. İnsan vücudu hiç çalışmazsa günde 1700 kalori harcar. Ağır işçilerin ise günde 4800 kaloriye ihtiyaçları vardır. Biz hepimiz ağır işçilerdik kampta. Son gücümüzü de kısa zamanda harcadık. Açlıkla birlikte hareketlerimiz de yavaşladı, ağırlaştı. Kendi gövdemizi bile taşıyacak gücümüz kalmadı. Zayıflığın göze çarpan ilk belirtileri duygusuzluk ve uyuşukluktu. Sadece bedenlerimiz değil, kafalarımız da yıpranıyordu. Hiçbir şeyle ilgilenmez olduk. Hiçbir şeyi düşünemiyorduk. Anılar öyle silikleşti ki çoğumuz kendi adlarımızı bile hatırlamıyorduk. Tutuklular genellikle 3-4 aydan fazla yaşamıyorlardı. Yargıç: Sayın tanık, siz nasıl yaşadınız peki? Tanık 8. Kamptan sağ çıkabilen tutuklular ilk haftalarda mesleklerini devam ettirme fırsatını bulanlar oldu. Bir de kamp içinde özel görevlere verilenler. Çıkarını kollayan bir görevli için kampta aşağı yukarı her şeyi elde etmek mümkündü. Avukat: Kampta sizin göreviniz neydi? Tanık 8. Ben önce karantina istasyonunda, sonraları da hastanede doktorluk yaptım. Yargıç: Doktorluk ettiğiniz yerlerde şartlar nasıldı? Tanık 8. Karantina istasyonunda fareler vardı. Sadece ölüleri değil, ağır hastaları da kemiriyorlardı. Acı içinde yatan hastaların ayaklarını kemiriyorlardı geceliğin. Karanlık basınca tutukluların ceplerinden ekmek çalıyorlardı. Herkes birbirini suçluyordu bu yüzden. Ekmeğimi sen çaldın diyordu. Ama fareler çalıyordu aslında. Milyonlarca pire istila etmişti kampı. Çizmeleri olanlar çıkarıp attılar. Çünkü pireler böyle bir lükse sahip olmanın tadını kaçırıyorlardı. Ayaklarında sadece çorap ya da paçavralar olanlar hiç olmazsa kaşınabiliyorlardı. Hastanede biraz daha iyiceydi. Sargı olarak tuvalet kağıdı vardı. Biraz pamuk, bir fıçı merhem, bir fıçı da talk pudrası vardı. Bütün yaralara merhem sürüyorduk. Kaşıntıya, isiliğe karşı da görünmesin diye talk pudrası kullanıyorduk. İpe asılı birkaç tane aspirin bile vardı. Ateşi 39 dereceden az olanlar aspirinleri birer kere yalayabiliyorlardı. Ateşi 39'dan çok olanların ise ikişer kere yalamalarına izin veriliyordu. Yargıç: Belli başlı hastalıklar nelerdi? Tanık 8. Genel zayıflığın, bir de işkenceden meydana gelen yaraların dışında en çok görülen hastalıklar sıtmayla paratifoydu. Ayrıca tüfüse, kızıla, tüberküloza da sık sık rastlanıyordu. Bir de tabii kamp hastalığı dediğimiz o hastalık vardı, geçmek bilmeyen ishal. Herkesin bedeni çıbanlarla doluydu. Nöbetçiler çıbanların üstüne vururlardı sopalarıyla. Kemik görününceye kadar vururlardı. Hiç görmeyeceğimi sandığım hastalıktan gördüm kampta. Sadece kitaplarda rastlanan hastalıklara rastladım. Noma diye bir hastalık vardı. Artık kımıldayamayacak derecede bitkin olan insanlarda görülen bir hastalık. Yanakları yiyip bitiriyordu. Bakınca karşısındakinin dişlerini görüyordu insan. Bir de fenfikus diye bir hastalık vardı. Çok ender görülen bir hastalık. Buna yakalananların derileri soyuluyordu kendiliğinden. Birkaç gün içinde de ölüp gidiyorlardı. Tanık 9. Akşamları yoklamadan sonra blok şefi içimizden birkaç kişiyi seçiyordu. Kendisini eğlendirelim diye. Kurbağa gibi sıçrıyorduk karşısında. Daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyordu. Arkadaşlarına ayak uyduramayanlar çıkarsa eline bir tabure alıp bayıltıncaya kadar dövüyordu onu. Yargıç, adı neydi bu subayın?
Tanık 9.
Bednarek'ti. İsterseniz gösterebilirim onu.
Sanık 18.
Beden eğitimi sırasında kimsenin dövüldüğünü hatırlamıyorum.
Yargıç, bu beden eğitimi dediğiniz şeyin ne olduğunu anlatabilir misiniz bize?
Sanık 18. Canı isteyen tutuklular bazı basit hareketler yaparlardı. Bir sola bir sağa eğilirlerdi, o kadar.
Tanık 9.
Kış gelince Bednarek soğuk suyun altına sokardı tutukluları. Yarım saat su altında tutardı. Hepsi donuncaya kadar. Sonra da tutuklular avluya atılırlar, orada ölürlerdi.
Sanık 18.
Bu suçlamalar aptalca bir yalandan başka bir şey değil. Böyle bir şey yapamazdım. Ben de tutukluydum kampta. Üstlerim vardı. Baş müfettişte, kamptaki başka subaylar da hepsi benim üstümdüler. Bugün gururla şunu söyleyebilirim ki, benim bloğumda bulunan tutuklular geceleri rahat rahat uyuyabiliyorlardı. Bizim blokta akşamları hepimiz eğlenirdik.
Tanık 9.
Bednarek bir tutukluyu dövmüşse eğer, kendi deliğine çekilip dua ederdi.
Sanık 18.
Doğru, ben Tanrı'dan korkan bir adamım. Evet, Tanrı'dan korkarım ama hiç dua etmedim. Bir sürü muhbir vardı çünkü. Kimseyi de öyle öldürünceye kadar dövmedim. 40 yılda bir kavgayı bastırmak için bir iki kişiyi tokatlamışımdır belki.
Tanık 3.
Kampta biri dövüldüğü ya da öldürüldüğü zaman hep önde olan biri vardı. Adı Kaduk'tu. Kaduk denince herkes titrerdi.
Yargıç, sayın tanık, buradaki sanıklar arasında bize Kaduk'u gösterebilir misiniz?
Tanık 3. İşte, her Kaduk.
Sanık 7 tanığa sırıtır.
Tutuklular, profesör ya da peygamber Kaduk derlerdi ona. Çünkü dilediği zaman dilediği tutukluyu öldürtebilirdi. Bastonunun sapıyla bir tutukluyu boynundan ya da bacağından çekti mi, o tutuklunun işi tamam demekti.
Sanık 7.
Sayın Yargıç, tanık yalan söylüyor.
Tanık 3.
Kaduk hastaneden yüzlerce tutukluyu getirdiği zaman ben oradaydım. Hepsi banyoya gidip elbiselerini çıkardılar. Sonra sıra olup Kaduk'un önünden geçtiler. Kaduk bastonunu uzatıp yerden 1 metre kadar yükseklikte tuttu. Tutuklular geçerken bastonun üstünden atlamak zorundaydılar. Bastona değen olursa hemen gaz odasına gönderiliyordu. Değmeden atlayanlar ise bayılıncaya kadar dayak yiyorlardı. Bir daha atla diye bağırıyordu Kaduk. Tutuklu bir daha atlayamıyordu tabii.
Sanık 7.
Ben kimseyi böyle ayırmadım. Ben hiçbir şeye kendi kendime karar vermedim. Ben sorumlu değildim bundan.
Yargıç, neden sorumluydunuz?
Sanık 7. Tutuklular ayrılırken ben nöbet tutuyordum. Sadece başlarında bekliyordum. Tilki gibi gözetlemek zorundaydım onları. Ayırdıklarımız ötekilerin arasına karışmasın diye.
Yargıç, rampada da görev aldınız mı?
Sanık 7.
Evet, her şeyi düzene sokuyordum.
Yargıç, nasıl yapıyordunuz bunu?
Sanık 7.
Herkes dışarı, eşyalar yere, beşer beşer sıra olun. İleri marş!
Tanık 3.
Kaduk herkese gelişi güzel ateş ederdi.
Sanık 7.
Ben hiç gelişi güzel ateş etmedim şimdiye kadar. İstediğimi vurabilirdim. Vurmak isteseydim tabii. Nişancılığım oldukça iyiydi. Ama ben yapmam gerekeni yaptım sadece.
Yargıç, yapmanız gereken şey neydi?
Sanık 7. İşlerin yolunda gitmesini sağlamak. Çocuklar hemen gönderiliyordu. Bir prensip meselesiydi bu. Çocuklarından ayrılmak istemeyen anneler de gönderiliyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Gelenler sıralanıp yola düşüyorlardı. Sessizce arka arkaya fırından çıkarılmış ekmekler gibi. Kuvvet kullanmanın gereği yoktu. Her şeyi sessizce kabulleniyorlardı. Karşı koymuyorlardı bile. Direnmenin saçma olduğunu anlamışlardı.
Tanık 6.
Bir keresinde Kaduk bizim işçi taburunda birini dövüyordu. Adamı yere yıktı, elindeki bastonu boğazına dayadı, sonra bastonun iki ucuna ayaklarıyla basarak sallanmaya başladı. Adam boğuluncaya kadar.
Sanık 7.
Yalan, yalan!
Yargıç,
oturun Kaduk, tanığa bağıramazsınız.
Sanık 7.
Sayın Yargıç, söylenenin gerçekle ilgisi yok. Ben sadece gerçekleri dile getiriyorum burada. Tutukluları anlatıldığı gibi öldürmedik hiçbir zaman. Usta işçilere iyi davranmamız için emir verilmişti bize. İçlerinden birini hatırlıyorum. Ne zaman elimi kaldırsam yere düşüyordu hemen. Numara yapıyordu.
Sanıklar gülerler.
Sayın Yargıç, kimseyi dövmek aklımızdan bile geçmezdi. Sabahın 5:30'unda kalkardık. Akşamlara kadar çalışır, sonra da rampadaki görevimize koşardık. Canımız çıkardı.
Sayın Yargıç, benim bütün isteğim huzur içinde yaşamaktır. Geçmiş yıllarda da bunu sağlamaya çalıştım. Bir hastanede hademelik ettim. Bütün hastalarım beni sevdiler. İsterseniz hepsini dinleyin. Kaduk baba derler bana. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz. Şimdi ise eskiden yapmak zorunda kaldığım şeyler için yargılıyorsunuz beni. Herkes aynı şeyi yaptı. Ne diye sadece beni seçtiniz? İkinci kanto, kamp. 3. K tanık 4. Altınızdakileri ne kadar aşağılarsanız durumunuz o kadar sağlamlaşıyordu. Blok şefinin yüzü üst subaylardan biriyle konuşurken nasıl değişiyordu hatırlıyorum. Neşeliydi, dostça konuşuyordu ama çok korkuyordu aslında. Bazen müfettiş candan bir arkadaş gibi davranıyordu ona. İşte o zaman blok şefinin yapamayacağı yoktu. Ama müfettiş o geceyi uykusuz geçirmişse bizim blok şefinin bütün yetkileri bir anda tehlikeye girerdi. Zaten her şeye katlanmıştı blok şefi. Ailesi gözünün önünde öldürülmüştü. Çocuklarının ölümünü kendi gözleriyle görmüştü. Bizim gibi bütün duyguları körleşmişti onun da. Biliyordu, elinden yetkileri alınmaya görsün, kimse yardım etmezdi ona. Onun yerine geçen bizi dövmeye devam ederdi. Bu yüzden o dövüyordu bizi. Çünkü ne olursa olsun tepede kalmak istiyordu. K tanık 5. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu diye bir mesele yoktu artık. Bizim için önemli olan tek şey o anda bize neyin fayda sağlayabileceğiydi. Üzülmeye, duygularını belirtmeye, acımaya, hatta gelecek için plan kurmaya sadece üstlerimizin hakkı vardı. Kamp doktoru Rode yanında çalışmama izin vermişti. Aynı şehirden olduğumuzu öğrendi. Seninle bir anda karşılaşıp içki içmemiş miydik diye sordu. Madem öyle sanıyor, öyle olsun diye düşündüm. Gençliğini hatırlamasına yardım ettim. Savaştan sonra yine o şehre gidip içki içeriz seninle dedi. Doktor Mengele gebe bir kadına çiçek yolladı. Komutanın karısı bir bebek kazağı örüp çocuklar barakasına gönderdi. Birinin aklına esti, o barakanın duvarlarına cüce resimleri çizdirdi. Bir başkası da kum havuzu yolladı çocuklara. Fırına giden yoldaki yaban otlarını temizlediler. Çalılıkları düzelttiler, otların arasına çiçek tarlaları yaptılar. Yeraltı odalarının üstüne Doktor Mengele baş parmaklarını askılarına sokup caka satarak gelirdi. Çocukları dostça selamlardı. Çocuklar da amca derlerdi ona. Tabii Doktor Mengele'nin laboratuvarında parça parça kesilmeden önce. Flaki adında biri vardı. Onun koğuşunda kimse açlıktan ölmedi. Hepsinin elbiseleri tertemizdi. Doktor bey dedim, kimin için yapıyorsunuz bütün bunları? Nasılsa hepimiz öleceğiz. Bir tek tanık bile kalmayacak. Buna engel olmak için elimden geleni yapacağım dedi. Savcı, yani sizce şartları değiştirmek ellerinde miydi? K tanık 5, evet ellerindeydi. Tanık 1, kamptaki ilk saatler boyunca insanın davranışları normal oluyordu ama biraz daha uzun kaldınız mı bütün ölçüleriniz değişiyordu. Belli bir düzen vardı, o düzene uymak zorundaydınız hapisteyken. Savcı, sayın tanık, doktor olarak salgın hastalıklarla savaşmak için görevlendirilmiştiniz. Tanık 1, kamp personeliyle aileleri arasında kızamık ve tüfüs olayları görülmüştü. Ben Sağlık Bakanlığı'nın emriyle kampa gönderildim. Savcı, öyleyse tutuklularla ilgilenmediniz. Tanık 1, hayır. Savcı, kamptaki şartlara bir göz attınız mı? Tanık 1, kampa gelir gelmez laboratuvar şefi benimle konuştu. Bütün bunlar sizin için yeni ama burası sanıldığı kadar kötü değildir dedi. Kimsenin öldürülmesiyle ilgimiz yok. Hem zaten bizi ilgilendiren bir şey değil bu. Öyle dedi. İki hafta sonra kamptan ayrılırım düşüncesiyle göreve başladım. Birkaç gün sonra başhekim Dr. Wright, rampadaki seçmelere katılmamı istedi. Katılmak istemediğimi söyledim. Yapılacak fazla bir şey yok dedi. Ama reddettim. Savcı, reddettikten sonra ne oldu? Tanık 1, bir şey olmadı. Katılmak zorunda değildim zaten. Savcı, iki hafta sonra kamptan ayrıldınız mı? Tanık 1, kalmaya karar verdim. Salgın hastalıklarla savaşmak istiyordum. Kendimi ön plana çıkarmadan bir şeyler yapabilirdim belki. Doktordum. Salgının yayılmasını önlemek görevimdi. Savcı, kamp personeli arasında tabii, tutuklular arasında değil. Tanık 1, evet, bana verilen görev böyleydi. Yargıç, sayın tanık, siz o sırada gözcülerden ve çalışma yerlerindeki nöbetçilerden sorumluydunuz. Göreviniz neydi? Tanık 2, görevim askerlerin her an tetikte bulunmalarını sağlamaktı. Yargıç, uymanız gereken bazı kurallar var mıydı? Tanık 2, Tutuklulardan biri kaçmaya kalkarsa nöbetçi 3 kere bağıracaktı. Tutuklu yine durmazsa ihtar etmek için 1 kere ateş edecekti. Yine durmazsa bu kere de tutukluya ateş edecekti. Yargıç, hiç tutuklu öldürüldü mü? Tanık 2, benim bölgemde öldürülmedi. Yargıç, tutuklular kampı çevreleyen elektrikli tellere takıldı mı hiç? Tanık 2, benim bölgemde hayır. Yargıç, başka bölgelerde böyle bir şey oldu mu? Tanık 2, buna benzer şeyler duydum. Yargıç, nöbetçiler kurallara uyuyorlar mıydı? Tanık 2, benim bildiğim kadarıyla evet, şerefim üstüne yemin ederim. Yargıç, kasket ateşi hakkında bir şey biliyor musunuz? Tanık 2, ne hakkında? Yargıç, kasket ateşi. Tanık 2, böyle bir şeyi ben de duydum. Yargıç, duyduklarınızı anlatır mısınız? Tanık 2, kasketleri havaya fırlatır, sonra da onları vururlarmış. Yargıç, kim fırlatırmış, hangi kasketleri, kim vururmuş? Tanık 2, ben bir şey görmedim. Yargıç, duyduklarınızı anlatın. Tanık 2, peki, tutuklulardan birine emir verirlermiş, kasketini başından çıkarsın, fırlatıp atsın diye. Sonra da koş kasketini getir derlermiş. Tutuklu koşarsa ateş edip vururlarmış onu. Yargıç, koşmazsa? Tanık 2, yine vururlarmış emirlere karşı geldiği için. Savcı, kaçan tutukluları vuran askerlere fazladan tayin ve izin verildiği doğru mu? Tanık 2, ben böyle bir şey bilmiyorum, doğru olduğunu da sanmıyorum. Bu yüzden bir askerin mükafatlandırılması askerlik şerefine uygun düşmez. Savcı, mahkemenin elinde belgeler var. Bu belgelere göre kaçan tutukluları vuran askerlerin mükafatlandırıldığı anlaşılıyor. Ayrıca listeler de çıkarılmış. Bu listelerde kaçarken vurulan tutukluların adları yazılı. Tanık 2, şimdiye kadar ben böyle bir şey duymadım. Savcı, edindiğimiz bilgiye göre siz şimdi bir sigorta şirketinin müdürüsünüz. Avukat, itiraz ediyoruz. Bunun bizim konumuzla bir ilgisi yok. Savcı, imzanın önemini ve sorumluluğunu herhalde biliyorsunuz. Tanık 2, tabii. Savcı, bu listelerden birini siz imzalamışsınız. Tanık 2, olabilir, belki de imzalamışımdır. Hatırlamıyorum. İkinci ayrımın sonu sayfa 70.